بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، اليوم نأخذ من كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Bugün öğreneceğimiz mevzu, götüreceğimiz mevzu tevhide la ilahe illallah kelimesine davet olacaktır. Her bir Müslüman bu kelime için dünyaya gelmiştir. Bu kelime için doğulmuştur. Tevhidi aşamak için, Allah Azze ve Celle'ni ibadete tekleştirmek için doğulmuştur. Ve onun bu dünyaya gelişinde Allah Azze ve Celle'ne, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ben cinleri ve insanları yalnız beni ibadet etmek için yarattım diye anlatıyor. Ve Müslüman da tevhidin vacipliğini anlamalı, bilmelidir. Bundan sonra tevhidin vacipliği hakkında biz ilk dersimizde etraflı konuştuk. Bundan sonraki derste tevhidin fazileti hakkında bahsettik. Ve tevhidi hakkıyla gerçekleştiren, la ilahe illallah kelimesini hakkıyla yaşayan insanların cennete hesapsız, sorgu sualsız girecekleri hakkında anlattık. Ve sonra tevhidin zıddı şirkten bahsettik. Şirkin ne kadar tehlikeli, ne kadar korkunç bir şey olduğunu, ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattık. Ve onun Müslümanın tevhidini aparabileceğinden bahsettik. Ve son bugünkü dersimizde de tevhide davetten bahsederiz. Yani bir Müslüman tevhidi bilerse, Allah Azze ve Celle'ni ibadette tekleştirirse, yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet eder. Namazını, orucunu, kurbanını, haccını, umrasını hepsini Allah için yapar. Ve bu insan tevhidin zıddı olan şirkten, Allah'a ortak koşmaktan uzak olursa, onun üzerine vacip olan, üzerine düşen başka bir emel, bildikten, öğrendikten, amel ettikten sonra Müslüman kardeşlerine de anlatmasıdır. Müslümanın Müslüman üzerinde olan haklarından biri de Müslümana nasihat etmektir. Dini anlatmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Dinun nasiha", din nasihattir söylüyor. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü kimin içindir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah içindir, onun Resulü içindir, yani onun peygamberi içindir, onun kitabı içindir, Müslüman başçılar ve tüm Müslümanlar içindir. Dinimiz tüm Müslümanlar için nasihattir. Müslümanın Müslüman üzerinde haklarından biri de arkadaşı ondan nasihat istediği zaman Müslüman kardeşine nasihat etmesidir. Ona dini anlatmasıdır. Ve bir Müslüman da tevhidin vacipliğini duyarsa, onu anlayarsa onun üzerine vacip olan Müslüman kardeşlerine de onu anlatmaktır. O yüzden de tevhide davet bölümünde inşallah bu babda da tevhide davetin, la ilahe illallah kelimesine davet etme hakkında konuşuruz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek "Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiratin ana ve men ettebe'ani ve subhanallahi ve ma ana minel müşrikin." Ey Resulüm, insanlara söyle ki, onlara söyle, "Kul hazihi sebili", onlara söyle ki bu benim yolumdur. Yani Kur'an ve sünnet yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبِعَنِ Ben ve bana tabi olan her bir insan Allah'a besiret, ilim üzerinde davet ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunda her bir kesin üzerine vacip olan Allah ihlasla Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmektir. Ve Subhanallah, Allah her şeyden münezzehtir, paştır. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve ben de müşriklerden, Allah'a ortak koşan kullardan değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede insanlara davet etmeyi emretmiş. قُلْ هَذِهِ سَبِيلَ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرًا Ben basiret üzerinde, ilim üzerinde Allah Azze ve Celle'ye davet edelim diye emretmiştir. Bunu insanlara söylemeyi emretmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayeye imtisal ederek insanları 23 yıllık bir zamanda tevhid kelimesine, la ilahe illallah kelimesine davet etmiştir. Onlara Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmıştır. Bu ayet-i kerimede büyük faydalar var. Bu faydaların biri de Allah Azze ve Celle'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim üzerinde, basiret üzerinde davet etmesini emretmesidir. Bir insanın davetçi olması, insanları hakka davet etmesi için onun ilme sahip olması gerekir. İlimsiz olarak davet yapılmaz. Bir insan cahil olarak insanlara cahil şekilde fetvalar verirse kendini azar, insanları da azdırmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametlerinden zikret bahsederken ve kıyamete yakın bazı başçılar gelir. İnsanların başına bazı rahberler gelir, büyükler gelir. Onlar geldikleri zaman cahillik üzerinde olarlar, ilimsiz olarak insanlara fetva verer. Onları kendileri de azar ve insanları da azdırmış olurlar. Bu yüzden de Müslüman Allah'ın dinine ihlasla ilim üzerinde davet etmesi gerekir. İlim üzerinde, ilimsiz davet yapılmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin indi zikredeceğimiz hadis de buna bir nişanet, bir alamettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle geliyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma'nı yanına çağırıyor ve onu Yemen'e gönderiyor. Yemen memleketine davet için gönderiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu seçiyor davet için. Yani sahabeler çoktu o zaman. Binlerce kişi vardı. Onların içerisinde Muaz'ı seçti. Muaz bin Cebel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eshabının içerisinde en ilimli sahabelerden birisiydi. O yüzden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet için onu seçmiştir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz kıyamet günü alimlerin önünde haşrolunacaktır söylüyor. Alimlerin önünde haşrolunacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a nasıl davet etmeyini anlatıyor. Söylüyor ki inneke te'ete kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehlinden olan bir kavmin içerisine gidiyorsun. Yani o zaman Yemen ehli Hristiyan ve Yahudilerdi. Yani İslam'ı kabul etmemiştiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların halini beyan ediyor. İnneke te'ete kavmen min ehli kitab. Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gidiyorsun. Fel yakun evvele ma ted'uhum ileyhi şehadet en la ilahe illallah. Senin onlara davet ettiğin ilk kelime la ilahe illallah kelimesi olsun. Allah'tan başka hak bir ilahın olmadığına şehadet kelimesi olsun. Bir başka bir lafzında da ve enni Resulullah benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeleri olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Müslüman olması onların İslam'a girmesi için ilk önce bu şartı söyledi. Bir insan Müslüman olması için kelime-i şehadet getirmesi gerekiyor. Kelime-i şehadet getirmeden başka bir dine mensup olan bir insan namazla kılsa, oruçla tutsa, hac da yapsa ona bir faydası olmaz. İlk önce onun Müslüman olması gerekir. O yüzden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla senin onları davet ettiğin ilk kelime La ilahe illallah kelimesi olması gerekir. Allah'tan başka hak bir ilah olmadığına şehadet etmeleri gerekir. Ve tevhid kelimesi de budur. Ve insanı İslam cennete safan, insanı cehennem adından koruyan tevhid kelimesidir. Bir insan bu kelime üzerinde ölürse o cennet ehlinden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kimin son kelimesi la ilahe illallah olursa cennete girer diye anlatıyor. Kim Allah'a bir ortak koşmadan ölürse cennete girer diye anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra ikinci olarak Muaz radıyallahu anh'a söylüyor ki fe inhum ata'uke lizalik فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ. Eğer onlar senden La ilahe illallah kelimesini kabul ederlerse, tevhidi kabul edip Müslüman olurlarsa, onlara anlat ki Allah Azze ve Celle onların üzerine bir gün ve gece erzinde 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. Burada da bazı faydalar vardır. İlk önce bir insan tevhidi anlatmamış insana namaza davet etmez. Bir insanın tevhidi yoksa, la ilahe illallah kelimesini bilmiyorsa onun namaz anlatılmaz o insana. İlk önce ona la ilahe illallah kelimesi anlatılıyor. İkinci fayda 5 vakit namazın farz olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın farz olduğunu beyan etmiştir. Ve burada da bazı insanlara, bazı bidat ehline bir red var ki onlar söylüyor ki namaz 3 vakittir diyenlere bir cevap vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz olduğunu anlattığı halde bazı insanlar 3 vakittir diye söylüyorlar. Ve bu da batıl bir reydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmaktır. Onun sünnetine karşı çıkmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki onları anlat, onları gün erzinde 5 vakit namaz kılma onlara farz olmuştur. Bu faydalardan biri de insanları tedricen anlatmaktır. İnsana her şeyi, bir insanı davet ettiğin zaman ona her şeyi ilk anda söylemezsin. İlk önce bir şey anlatırsın, kabul ettikten sonra ikinci şey geçirsin. Her şeyi bir mecliste yüzlerce şey söylersinse o insan bu İslam zor diye İslam'ı kabul etmez. Dinlen, uzak kalır. Bunun için üzerimize vacip olan hikmetle davet etmektir. Dersin sonunda da davetçinin sıfatlarını, onun vasıflarını zikrederiz inşallah. Davetçi hangi vasıflara sahip olmalı ki o davet ehlinden, daha hakiki davetçilerden olsun. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Eğer onlar senden 5 vakit namazı da kabul ederlerse onlara anlat ki Allah Azze ve Celle onlara zekatı farz etmiştir. O zekat onların varlılarından alınır, fukaralarına dağıtılır. Ve burada da bazı faydalar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki namazı kabul ederlerse, yalnız namazı ikrar etmek değil, namazla kılarlarsa, 5 vakit namazın vacipliğini kabul ettikten sonra namaz kılarlarsa, 5 vakit namazı kılmaya başlarlarsa onlara zekatı anlatırsın. Ve zekatın da varlılardan götürülüp fukaralara dağıtılmasını beyan edersin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki onların kendilerinden götürüp kendi fukaralarına dağıtırsın. Mesela senin memleketinden götürüp varlıları diğer bir memlekette dağıtılmaz. Bu aslan bazı alime icaze verirse de bu alimler arasında, fıkh mezhepler arasında bir görüş de var. Yani bazı alimler bunun kerahiye olduğunu söylüyorlar ki bu hangi memleketin varlılarına zekat götürüldüyse o memleketin fukaralarına dağıtılması gerekir. O memlekette fukara bulunmazsa herkes yani varlı olursa, ihtiyaç sahibi olmazsa o zaman komşu memleketlere dağıtılıyor. Ve bu şekilde. Ama mesela bazı insanlar götürüyor, bir zekatını çıkarıyor, başka uzak bir memlekette dağıtıyor. Kendi köyesinde, kendi akrabalarının içinde fukaralar vardır. Onlara vermiyor, uzak bir memlekette filan hoca söylemiş ki bize zekatınızı bize verin diye söylemiş, zekatını oraya gönderiyor. Senin akrabaların içerisinde fukaralar var. Nasıl bunu insanlara dağıtıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kendi varlarına götürüp kendi fukaralarına dağıtılıyor. Ve burada zekatın farz olmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatın, bazı insanlar günümüzde zekatı hafife götürüyorlar. Cimriliklerden zekat çıkarmıyorlar. Allah'tan korkmuyor. Namazını kılıyor elhamdülillah. 5 namazını kılıyor. Ramazan orucunu dikkat ediyor. Hacına geliyor. Ümresini yapıyor. Ama zekatına geldiğinde zor, kendi nefsine zor geliyor zekat. Bu insanın Allah'tan korkması gerekir. Allah'tan korksun bu bütün insan. Allah Azze ve Celle o kişileri kınamış. وَالَّذ۪ينَ اِكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. O kişiler ki altın ve gümüşü toplarlar ve onları Allah yolunda harcamazlar, onları şiddetli bir azapla müjdele. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle altın ve gümüşü toplayıp onu Allah yolunda harcamayanları şiddetli bir azapla müjdelemiştir. Aslan zekat büyük bir hisse değil, yani cüzi bir şeydir. Yani %2,5 yarımdı. 2,5'tı. %2,5. Yani bir şey değil. Yani 1000'de 25. Büyük bir paralar değil. Bunu varlı insan zengin parasından çıkardığı zaman onun parasına bir tavsiye etmeni yani gibi bir zarar vermez. Aynı zamanda fukara da ondan faydalanır. Fukara için o büyük bir paralardır. Ama zengin için büyük paralar değildir. Onun paraları milyonları karşısında o para çok cüzi, az bir paradır. Ve zekatın da verilme forması hakta nasıl veriliyor, hangi maldan nasıl çıkarılıyor? Bunu da alimler fıkıh kitaplarında beyan etmişler. Mal karanın zekatı nasıl çıkarılıyor? Koyundan, deveden nasıl çıkıyor? Ticarette nasıl çıkıyor? Yatan paradan nasıl çıkıyor? Altından, gümüşten nasıl oluyor? Ekin, biçinden, tahıl, sümbül, bu gibi şeylerden nasıl oluyor? Bunun hepsini şeriatımız beyan etmiştir. Ve hiç neyi gizli koymamıştır. Ve insan da zekatının zamanı geldiği zaman bilen insanın bir insanın yanına geliyor. Benim bu kadar param var, bana ne kadar zekat düşüyor hesaplamasını istiyor. Kendi eğer bunu başarmaz, gücü yetmezse, onun gücü yeteceği şekilde değilse, o insan başka bir Müslüman kardeşine, ilimli bir kardeşe havale ediyor. O Müslüman kardeşi de onun için ne kadar zekat farz olduğunu beyan ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda söylüyor ki Muaz ibn Cebele zekatı talep ettiği zaman fe inhum ata'uka lidhalika, onlar da zekatta senden itaat edirlerse, sana zekatlarını verirlerse fe iyyaka ve karaime amwalihim vettaki da'vetel mazlum fe innehu leysa beynehu ve beynallah hicab. Onların mallarını nefsinden, iyisinden kork, uzak dur. Zekata geldiğin zaman, o zaman tüm halifelerin zamanında zekat toplayan memurlar olmuşlar. O memurlar gelip senin zekatını kendileri götürmüş. İstesen de istemesen de. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh memur tayin ettiği için ona söylüyor ki dikkatli olman gerekir. Onların malının iyisini götürme. Ortasını götür. Mesela koyunlardı. Koçun mesela İçinin koçunu, büyüğünü götürme. Ne de kötüsünü de götürme. Ortasını götürürsün. Malın ortasını götürürsün. Ve vettegi da'vetel mazlum. Ve mezlumun da duasından kork. Fe innehu leyse beynehu ve beynallah hicab. Bil ki Allah'la mezlum arasında bir hicab, örtü yoktur. Mezlumun duası kabul olar. Ve Müslüman da mezlumun duasından çekinmeli. Bu tekçe memurlara değil, her bir Müslümana aittir. Her bir Müslüman kardeşlerinin duasından zulüm olundukta edeceği duadan korkmalı. Ona göre zulümden sakınmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Az-zulmu zulümatin yevmel kıyame." Zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Ve insanı karanlıklara bürüyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı zulümden sakındırıyor. Niye? Onun elinde memurluk vardı. İnsanlara zulmetmek tehlikesi olabildiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona zulüm konusunda dikkat etmesini anlatıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın diğer rükün olan oruç ve haccı burada anlatmamıştır. Bu hadiste İslam'ın yalnız üç rükününü, kelime-i şehadeti, namazı ve zekatı anlatmıştır. Oruç ve haccı anlatmadığına İslam alimleri şöyle bir açıklama vermişler ki oruç gizli olan bir ibadet. Bir insanın oruç olup olmadığını bilemezsin. Kendi odasının içerisinde olmazsınsa bilemezsin. Yani o oruç gizli olduğu için ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan orucu talep etmeyi ona buyurmamıştır. Aynı şekilde hac da insanın ömründe, hayatında bir defa farz olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'a söylememiş ki onlara hacı gitmeyi de vacip kılsın. Aslında hac vacip. Onların herkesinin haccın da vacip olduğunu biliyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu hadiste bazı kısımları zikrediyor ki yani bu şekilde İslam'ın diğer ehkamlarını da diğer hükümlerini de bu şekilde anlatıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı kimi Müslüman da davetinde ihlasla ve ilim üzerinde hikmetle insanları davet etmesi gerekir. Ve Buhari Müslim'in rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerif de var. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Heyber dövüşüne gittiği zaman, Heyber savaşı biliyorsunuz Hudeybiye sülhünden sonra baş vermiş bir savaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o savaşta Yahudi kalalarını almaya gitmiş. Yahudilerin üzerine gitmiş. Ve Heyber kalaları da çok güçlü olduğu için Müslümanlar bir zorlukla karşılaşmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen gün sancağı birkaç sahabeye vermiş. Sancağı Müslümanların bayrağını birkaç kişiye vermiş. Her gün de onlar hezimetle geri dönmüşler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonunda söylüyor ki: "Le'utiyenne ra'ayete gaden raculen yuhibbullaha ve rasuluhu ve yuhibbuhullaha ve rasuluhu." Yarın ben sancağı ile bir kişiye veriyorum ki o Allah ve Resulünü seviyor. Allah ve Resulü de onu seviyor. Yaftahullah aleyhi değil. Allah onun eliyle bizlere zafer verecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara müjde veriyor. Müjde veriyor ki yarın bizim için zafer vardır. O da bir kişinin eliyle olacaktır ki o kişi de Allah ve Resulünü seviyor. Allah ve Resulü de o kişini seviyor. Herkes kendi olmasını temenni ediyor. Sahabelerden, ashab-ı kiram, herkes keşke o kişi ben olaydım söylüyor. Ve yarın geldiği zaman herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önüne geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşısında diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu seçsin. Bu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki Ali ibn Abi Talib nerededir? Ali radıyallahu anh'a, amcasının oğlu Ali radıyallahu anh'a soruyor. İnsanlar söylüyorlar ki Ali radıyallahu anh'a gözünde hastalık olduğu için gelemedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki gidin onu getirin söylüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getiriliyor. Ali radıyallahu anh'a getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne tüfecek kimi atıyor ve onun için dua ediyor. Yani bu da teberrüktür. Şer'i olan teberrüktür. Ve hemen Ali radıyallahu anh'ın gözleri şifa tapıyor. Ve bu da alimler söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında onunla teberrük ederdiler. Ve bu da şer'i olan bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bir ondan olan her bir şeyle teberrük etmek caizdir. Ehl-i sünnetin itikadına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan tüfürcekle, teriyle, bedeninden çıkan terle, suyla, her bir şeyle, hatta abdest aldığı zaman abdestinden çıkan suyla veya Müslümanlar içeride o suyu teberrük ederdiler. Onun bereketini umardılar Allah Azze ve Celle'den. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçından bir tüy koptuğu zaman onunla böyle teberrük ederdiler. Onun paltarıyla teberrük ederdiler. Ve bu da caiz olan bir şeydir. Ama bir şey de zikretmemiz vacip ki günümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sabit olarak bir şey kalmadığı için düzdü. Bazı yerlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçından, paltarın elbisesinden bir şey kaldığını söylüyorlar da onları ya %100 hiç şey söyleyemez. Ama ya %100 bildiğimiz zaman onunla teberrük etmek caizdir. Bu da Ehl-i Sünnet'in itikadındandır. Ama İslam alimleri çoksa söylüyor ki bu İslam alimlerinin ekserinin bireydi ki günümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir şeyi kalmamıştır diye bir böyle bir rey de var. Ve onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne dua ettikten sonra o şefa tapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona veriyor ve söylüyor ki unfuz ala rislik ve sen onlara yaklaş, onlara taraf git. Ve onlara karalarına çattığın zaman onları tevhide davet et. Allah Azze ve Celle'nin düşman sahnesine gidene kadar dikkatli ol. Sonra onları İslam'a davet et. Allah Azze ve Celle'nin onların kendileri üzerine hangi hakkı vacip ettiğini anlat. Yani tevhidi anlat ve İslam'ın diğer haklarını anlat. Savaştan kala önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a emrediyor ki onlara İslam'ı hakları anlatsın. Olabilsin kabul edebilirler. Ve soruyor ki fevallahi لَاِنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki onlardan senin elinle, Allah'ın senin elinle bir insanı hidayet ettirmesi senin için kızıldavelerden daha hayırlıdır. Yani Arapların en sevdiği bir minik kızıl devedir. Kırmızı deve en kıymetli, şimdi günümüzde böyle en kıymetli bir devedir. Onun kıymetine, diğer deveden bir davenin kıymetine 100 tane, 50 tane deve alabilirsin. O kadar kıymetli bir deve. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki Ali radıyallahu anh, senin elinle Allah azze ve celle onların birine hidayet verirse, onların biri İslam'ı kabul edirse, bu senin için bir sürü deveden daha hayırlıdır. Bir sürü kızıl deveden daha hayırlıdır. Ve bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a davet etmeyi anlatmıştır. Davetin mühimliğini beyan etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu savaştan önce davet etmeye emretmiştir. Ve burada da Ali radıyallahu anh'ın fezileti vardır. Ehl-i sünnetin itikadına göre Ali radıyallahu anh'ı 4. Raşidi halifedir. Ehl-i sünnenin ittiba etmesi, Müslümanların ittiba edeceği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra ittiba edeceği 4 Raşidi halifeden birisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatime Zehra ile evlenmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği torunları olan Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği gibi cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biridir. Bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ını Allah ve Resulü'nün sevdiğini, Allah ve Resulü'nün da Ali radıyallahu anh'ını sevdiğini beyan etmiştir. Ve ümmi olarak da davetçinin bazı sıfatları, bazı vasıfları var. İnsanın davet etmesi için bazı şeyler vardır ki bunlar bilmemiz gerekir. Bunlar her bir davet eden, insanlara her bir şeyi anlatan Müslüman'da olması gerekir. Bunlardan birincisi insanın ihlaslı olmasıdır. İhlasla davet etmesidir. İhlasla dedikte Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmektir. Kendi nefsine değil, etrafına insanlar toplamak için değil. Ben hocayım, insanlar yalnız benden dinlesin, benim müritlerim olsun. Bu gibi şeyler Allah katında fayda vermez. Allah katında bu gibi şeylerin bir faydası olmaz. İnsan ihlasla Allah'ın dinine davet ediyor. Bir insan bir kişinin başka bir kişinin eliyle hidayete gelirse, namaza başlarsa buna kızar. O filan cemaate koşuldu, filan cemaatin ardınca gitti. Biz onu sevmediyiz. Bu nasıl olur? Bizim için vacip olan bir Müslümanın hidayet olmasıdır. Bir Müslümanın, bir insanın hakka hidayet olmasıdır. Müslüman olarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesidir. Bu herkes bunun için sevinmelidir. Etrafına kendi cemaatler toplamak değil, Müslümanları cemaatlere bölmek değil, yalnız Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmek, Allah Azze ve Celle'nin tevhidine davet etmek gerekir. Herkesin üzerine vacip olan da budur. İhlas budur. Ve tüm ibadetlerde ihlas şart olduğu kimi davette de ihlas şarttır. Allah Azze ve Celle وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ Onlara emrolunan dini ihlasla Allah'a ait edip ibadet etmeleri olmuştur. İnsanlara emrolmuştur ki ihlasla Allah'a ibadet etsinler. Ve davet de sevaplı olan bir emellerdendir. Davet yapmak büyük sevap kazanmaktır. Davette ikinci şart, davet için ikinci şart ilmin olmasıdır. İnsan ilimsiz davet edemez. Bir ilmin yoksa sen nasıl davet ediyorsun? İlmin olması gerekir. Sözsüz ki ilmi oldukta da amelin olması da gerekir. Bazılarının ilmi var. Yüzlerce, binlerce kitap okumuş, ameli yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini amel etmez. Onun sünnesini yaşamaz. Kendine davetçi diye söylüyor. Davetçi, ilimli ve amel sahibi olması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnesini yaşaması gerekir. İnsanlar için bir örnek olması gerekir. Ve burada fark var. Bir insanın neyse bildiği bir şeyi çattırması ile, anlatması ile davetçi olması arasında fark vardır. Mesela bizden birimizin ilmi yok. Bir kez gelir soruyor ki abdest nasıl alınıyor? Sen söyleme ki ya ben ilim ehli alim diyeyim. Git ilme alimlerden soruş, hocalardan soruş. Ben davetçi değilim. Davetçilerden soruş. Hayır. O zaman sen bildiğin bir şey olduğu için abdest alma, onu anlatırsın. Ama davet etmek, insanlara dini hususta sohbetler etmek, dini anlatmak, fetvalar vermek, bu senin benim işim değil. Bu alimlerin işidir. Bunun için insanın ilim sahibi olması gerekir. İlimsiz olarak davet edilmez. Ve Hristiyanların da azmasına sebep onların ilimsiz olarak Allah'a ibadet etmeleri oldu. Müslüman ilim üzerinde olur, ilimle amel ediyor ve ilimle de davet ediyor. Üçüncü şart, davetçinin üçüncü şartı davet ettiği kişilerin halini bilmesidir. Karşısındaki insanlar nasıl insanlar? Yani karşısındaki insan Yahudi mi? Hristiyan mı? Onları başka bir türlü davet edecektir. Yahut putperest mı? Puta mı tapınıyor? Onu nasıl, onun daveti başka bir şekilde olacaktır. Müslüman mı? Günah yapan bir Müslüman mı? Bunu nasıl davet edeceksin? Namaz kılan mı? Kılmayan mı? Bunu nasıl davet edeceksin? Aynı şekilde davet ettiğin insanın yaşına da bakırsın. Çocuk mu? Senin kendi yaşında mı? Senden daha büyük mü? Herkesin davet etmek üslubu var. Davet etmek bir yolu var. Bunun da davetçi bunların hepsini bilmesi gerekir. Bunu nereden götürdünüz bu faydanı? Az önce söylediğimiz hadis çeşidi. Muaz radıyallahu hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne söylüyor? Sen Yahudi ve Hristiyanlardan olan bir toplumun içerisine gidiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona davet edeceği insanların halini anlattı. Kimleri davet edeceksin onları anlattı. Bu da esas olan şeylerdendir. Mesela olabilir ki sen bir toplumun içerisine gelirsin, onların anlamayacağı bir şekilde konuşursun ama insanlar da senden kabul etmez. Onların anlayacağı, düşüneceği bir şekilde onları anlatman gerekir. Bunun için de onların halini bilmen gerekir. Davetçinin üzerine vacip olan dördüncü hak, dördüncü şart onun hikmetli olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bizlere davette hikmetli olmayı emretmiştir. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mu'izatil hasenete ve cadilhum billeti hiye ehsen. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel mu'izeyle davet et. Ve onlarla konuştuğun zaman güzel şekilde mücadele yap. En güzel şekilde mücadele yap söylüyor. Allah Azze ve Celle bizlere hikmetle davet etmeyi emretmiştir. Hikmetsizlik ne? Mesela hikmete bir misal. Bir insanın bir münker iş gördüğünü şahit olursun. Mesela insan bir haram işliyor. Ona o şekilde anlatman gerekir ki o insan haramdan sakınsın. Kendi kendine o haramdan uzak dursun. Ama sen o insana haramı zorla anlatmak istersinse o yarın hemen haram işler. Ve sen bu zaman hikmetsizlik yapmış olursun. Hikmetli olmak ne? Her bir şeyi kendi yerine koymaktır. Ve hikmetli olmak da davette asastır, şerttir. Ve davetçinin üzerine vacip olan beşinci şart da davet yolunda sabretmesidir. Müslümanın sabretmesidir. Davet yolu zor bir yoldur. Bu peygamberlerin yoludur. Bu şerefli bir yoldur. En şerefli bir yolda en çok imtihan, sınav insana en çok sınav bu şerefli yolda geliyor. Allah'ın peygamberleri hepsi sınava çekilmiş. Zorluklar görmüştür. İbrahim Aleyhisselam'ı odda yakmak istediler. Nuh Aleyhisselam'a kavmi eziyetler verdi. Musa Aleyhisselam'a Firavun nasıl eziyetler yaptı? Nasıl kötülükler yaptı? Kendi kavmi nasıl kötülükler yaptı? İsa Aleyhisselam'a kendi kavmi öldürme istedi. Bazı peygamberleri kavimleri öldürmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke döneminde yapmadığı kötülükler kalmadı. Onlar daveti terk ettiler mi acaba? Hayır, terk etmediler. Davette sabrettiler. Müslümanın da üzerine vacip olan, davetçinin de üzerine vacip olan davet yolunda sabretmesidir. Hikmetle insanlara anlatmaya devam etmesidir. Ve bu da davetçide asıl şartlardandır. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek "Fasbir kema sabara ulul azme minar rusul." Ulul azm peygamberleri sabrettiği kimi sen de sabret diye emretmiştir. Ve davetçilere bu şartların hepsi olması gerekir. Ve insan da öğrendi, amel ettikten sonra bildiğini insanlara anlatır. Allah Azze ve Celle'den bizi ihlaslı kullarından etmesini istiyorum. Allah Azze ve Celle bizim ibadetlerimizi kabul etsin. Ümremizi, namazlarımızı kabul eden ibadetlerden etsin. Bizi af edilen kullardan etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olan kullardan etsin. Ve bizim günahlarımızı affetsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Bizim her gün burada dersimiz olur. Akşam yatsı arası. İnşallah kardeşlerinize anlatırsınız. Yarın yok, yalnız bizim. Haftanın tüm günleri, yani çarşambadan dışarı yarın yok. Cuma günü olur inşallah. Her gün akşam yatsı arası burada, bu yerde belli olan bir yer. Bu günlüklerin sol tarafı. Yani bu yeri bulmak da kolay yani. Yani gelirsiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in camisinde ilim alırsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki kim benim camime gelirse, ilim öğrenirse yahut öğretirse mücahit sevabı kazanıyor. Allah yolunda savaş etmiş kadar sevap kazanıyor. Bu mübarek camide bu fırsatı bırakmamamız gerekir. Ve dersin sonunda da inşallah suallar için bir zaman bırakırız. Sualı olan herkes sorabilir. Sorular varsa inşallah sorulsun. Yani bizim dersimiz yani her gün, yani yarın dışında 7.30'da başlıyor. Yatsı namazına kadar bile devam ediyor. Bir sual var mı? Bizim dersimiz hafta için her gün, yarın yok yalnız. Perşembe akşamı yok. Yani yalnız haftanın bir günü yok. 6 günü dersimiz var. Burası da belli olan bir yer yani. Yani günlükler kabrin arkasında, burada bir kürsü var yani. Arkadaşlarınıza anlatırsınız. Akşam namazından sonra yani 7.30'da böyle başlıyoruz. Yatsıya kadar devam ediyoruz. Ve Allah'ın dininden bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Sonra suallar için bir zaman bırakıyoruz. Sual olanlar sorurlar. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in camisinde ilmi öğrenmeyin de büyük bir şarafı vardır. Yani bu da herkese nasip olan bir şey değildir. Bundan önceki senelerde hacılarımız, ümreçilerimiz geliyordu. Tüm dersler Arapça oluyordu, bir şey anlamıyordular. Şimdi Allah bunu bizim için müessir etmiş, asan kolaylaştırmış. Bundan bu fırsatta bulunmamız gerekir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim meclislerinin umumen fazileti hakkında bir hadis-i şerifi söylüyor ki cennet bahçelerinin yanından geçtiğiniz zaman o bahçelerde rahatlanın. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, bu dünyada cennet bahçesi mi var? Sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki evet, bu dünyadaki cennet bahçeleri ilim meclisleridir. Vaazlar, derslerdir. Başka bir hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki kim bir zikir meclisinde olursa, Allah'ı zikir ederlerse, onların üzerine Allah Azze ve Celle'nin sükunet iner. Onları rahmet bürüyer. Onları melekler ehate eder. Etraflarında melekler olur. Ve Allah Azze ve Celle de daha hayırlı bir toplumda o insanları zikir ettirmiş olur. Ve Müslüman da bu fırsatı bırakmaması gerekir. Bu, herkese nasip olan bir şey değildir. Bu kutsal bir yerde, bu kutsal topraklarda İlim öğrenmek, Allah'ın dininden neyse öğrenmek, bir şey anlamak, bu şaraflı bir şeydir. Allah Azze ve Celle binlerce, milyonlarca kişi var memlekette. Nasip olmaz bu topraklara gelmek. Nasip olduğu zaman ise değerlendirmemiz gerekir. Camiye geldiğin zaman ticaret filan, bu gibi sohbetler, bunu memlekette de yapabiliriz. Bura ibadet yeriz. Bura geldiğin zaman tam vaktini değerlendirmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'den bizi hak üzerinde sabit etmesini diliyorum. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.